Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 581. hadis. La tec'aluni ke kadahir rakib. Kalu وَمَا قَضَهُ الرَّاكِبُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَبْقَى فِي قَضَحِهِ مَاءٌ فَيُعِيدُهُ فِي إِدَاوَتِهِ قَالَ اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ Beni ihtiyaç duyduğunuz zaman hatırlayıp da işiniz bittikten sonra kulak arkası edercesine binekli yolcunun gerilere attığı su kabı yerine koymayınız. Dediler ki, yolcunun su kabı nedir? Peygamberimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Adam eşyalarını bineğine yükler, su kabı geride kalır, onu da eşyaların tepesine iliştiriverir. Devamla şöyle buyurdu. Beni sözlerinizin ve dualarınızın hem başında, hem ortasında, hem de sonunda anın. Özel ve güzel bir örneğin huzurundayız. Bir yolcu, bineğine yükünü yükledikten sonra, en son kullandığı su kabını oraya iliştirivermiş, ya da işi bitince atıvermiş ya arkaya, İşte beni öyle yapmayın diyor aleyhissalatü vesselam. Yani lazım olunca kullanırız, değilse beklesin bakalım, gerektiğinde yine buluruz gibi yapmayın beni diyordu. Hani nikahta bir karışıklık olursa, talakta bir bozukluk olursa, ya da ağızdan çıkan söz bazen külfet getirirse, ya da insanlar haklılıklarını ispat manasına peygambere müracaat ihtiyacı hissederlerse veya kutsal gecelerse, mukaddes bölgelerse ya da Kur'an'la beraberlik adına bir program ya da cenaze dönemleri veya ölünün arkasından bilmem kaçıncı gün törenleri ise işte o zaman peygamberi hatırlamak ya da Kur'an'ı sünneti hatırlamak derdinin ne anlama geldiğini anlatan bir örnek. İhtiyaç duyduğunda hatırlayacak. İş bittikten sonra kulak arkası edilecek. Böyle istemiyor aleyhissalatü vesselam. Dükkan açarken besmeleyi çekeceksiniz. Allah'ım senin adınla, sen dedin diye, senin için, senin adın hürmetine buradayım, ben besmelesiz iş yapmam ya Rabbi diyeceksiniz. Sonra neyi, neden, nasıl, ne biçim, hangi ortamda, ne durumda satışa arz edeceğinizi peygambere sormayacaksınız. Çünkü o bilmez galiba, öyle mi? Peki, dükkanın açılışını bilir de, kapanışını bilir de, ara bölümü mü bilmez zannettiniz? Ben dükkan tezgah işlerini pek anlamam. Ama isterseniz, galiba bunca yıldır alışmış olduğum, herhalde herkesin biraz bildiğime inandığı bir adetten söz edeyim. Yemek konusu. Sofraya oturuyor Müslüman. Ama Müslüman olduğu için besmele çekmek zorunda. Hatta o işin sistematiğini bile biliyor. Öyle ya, onca rızkı veren, o sofranın donatımına imkan veren Allah'a hamdolsun diye ona sormak zorunda. Diyor ki, ya Rabbi, bunca nimetinin huzurundayım. Şu anda ne yapmam gerekiyor? Nasıl davransam benim sana kulluk görevimi icra etmem için ne önerirsin ya Rabbi diyor sanki. Cenab-ı Hak da diyor ki, kulum bilirsin, sünnetullah diye bir yasa, bir yazgımdan söz etmişimdir. Duymuşsundur şimdiye kadar. Benim kurallarıma göre bana her soru sorana doğrudan kendisine cevap vermem. İçinizden birini seçmiştim, seçkin kılmıştım, ona peygamberim demiştim. Sen de onu peygamber kabul edersen ona git sor da ne yapacağını, ne yaparsan beni razı edeceğini ondan öğreniver diyordu. Sanki koşuyordu adam ruhen, fikren, bedenen, kafa ve gönül yapısıyla peygamberin huzurunda buluyordu kendisini ve soruyordu. Ya Resulallah, ben Allah'ın nimetlerinin huzurundayım. Ne yapmamı istersin? ne yaparsam Allah razı ederim. Sallallahu aleyhi ve sellem ona diyordu ki, ya gulam, ey anasının çocuğu, semmillah, kül bi yeminik ve kül mimma yelik. Besmele çek, önünden ve sağ eline ye. Tamam ya Resulallah, ama Allah aşkına ya Resulallah, lütfen bundan sonrasına devam etme, öyle başımda bekleyip durma, ben o zaman gerçekten rahatsız olurum, söz veriyorum, yemek bittikten sonra sana yine sorarım diyoruz sanki. Öyle komşun açta mı yiyorsun, sen zaten karnın tokken yiyorsun, sen zaten sabah yedin, öğleden önce yedin, öğleden sonra yedin, ikindiden önce bir daha yedin, ikindiden sonra bir daha yiyecektin, yatacağında yiyorsun, akşam çok yemiştin. Bunun neyin nesi diye sorma ya Resulallah. Çok sıcak yeme deme bana, çok soğuk yeme demezsin zaten galiba. Tek çeşit mi, çok çeşit mi, yerden yüksek mi, tabak çanak üstünde, çanak tabak içinde mi? Bunları söyleme ki benim ağzımın tadını bozma ya Resulallah dercesine. Onu şöyle bir kenara gönderme girişiminden sonra yiyebildiği kadar yakın eve göç taşırcasına ne atabilirse, onun aklı başına gelmeden ne gönderebilirse hallettikten sonra artık çaresiz, dermanı bitmiş, yenik düşmüş bir vaziyette, geri kalanlarda gözü kalmış, ne yapacağını bilmez bir biçimde, ya Resulallah ne yapacaktım diyor galiba, aşağıya sarkan karnını biraz daha yukarıya kaldırma eylemiyle çok şükür elhamdülillah dedi mi, galiba peygamberi hatırlamış oluyor. Bilmem çok mu abarttım, siz bunu ev planınızda, evlilik planınızda, evdeki bütün malzemeleri, ev eşyasını düzenleme ve tefriş etme planınızda, dostluğunuz ve düşmanlığınızda, tüm kabul ve retlerinizde, evet ve hayırlarınızda, tamam ve devamlarınızda, bütün ekonomik, sosyal ve siyasal hayatınızda, fert adına kendiniz, toplum içinde siz ve sizin oluşturduğunuz toplum adına bütün kurallarda siz bunu böylece düşünün. Acaba hayatınıza ama tümüne tam yetki karışmaya evet dediğiniz bir kitabınız iman olarak vardı da uygulamada bu neyin neresinde? Veya siz elbette peygamberi örnek almaktan yanaydınız ama acaba peygamberi hangi konuda ne kadar örnek alıyorsunuz? İşte sallallahu aleyhi ve sellem bunun oranını sanki belirlemek anlamına, ben öyle zannettiğim için sanki dedim, sözün sonunda diyor ki İc'aluni fi evvelil hadisi ve evsatihi ve ahiri. Beni sözün başında, ortasında ve sonunda kılın, eyleyin. Ben hem sözün başında olayım, hem ortasında olayım, hem sonunda olayım. Öyle yapın beni diyordu sanki. Anlayabildiğim kadarıyla aleyhissalatü vesselama sözün başında, ortasında ve sonunda salat ve salavat edelim. Bu görevimiz olsun. Hatta sahabeden, tabiinden, kimilerinden duyup öğrendiğimiz kadarıyla duaların başına, ortasına ve sonuna salavat ekleyelim tabi. Çünkü diyordu ki o zat, bu duanın kabulü için özel bir sanki program demektir. Çünkü salavatın kabul edileceğine dair bir bilgimiz vardır. Başı, ortası ve sonu kabul edilen bir dua mecmuasının aradakilerin de kabul edilmesi ümidi elbette fazladır. O bölümüyle tamam ama sözün başında, ortasında ve sonunda peygamberi anmak demek, peygamberi sözün başında kılmak, ortasında kılmak, sonunda kılmak demek biraz da bana şöyle geliyor. Sanki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, ey benim ümmetimden olmak isteyen Allah'ın kulları, sözün başında, ortasında ve sonunda, yani sözün başından sonuna kadar devamında, ben de oradayım, bunu bilerek konuşun, yanınızda eyleyin beni. Hani yarın kıyamet gününde zalim elini ısırıp eyvah diye pişmanlığını beyan ederken diyecekmiş ya, nolaydı, keşke peygamberle birlik bir yol edinseydim. Hani Furkan suresinde öyle anlatılıyordu ya. İşte siz yolu benimle yürüyeydiniz, sözü benimle söyleyeydiniz, ben yanınızda varken gibi konuşsaydınız. Ayrıca bir başka anlamıyla sanki aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, dikkat edin, sözün başında ve ortasında ve sonunda ben o bölümle ilgili söz söylemişimdir, bana benzemeye, bana bakmaya, beni dinlemeye çalışın. Dahası bir başka anlamıyla sanki sözünüzün başı, ortası ve sonu, yarın Allah'ın huzurunda sizin hesabınız konusu olarak arz edilince Allah'a dikkat edin ki ben ölçüsüyle ölçülecektir. Acaba ben olsaydım orada der miydim? Ben olsaydım izin verir miydim? Ben olsaydım benim dediğime uygun olur muydu sizin dediğiniz? Ona göre hareket edin. Öyleyse aleyhissalatü vesselam'ı bütün konuşmalarımızın başına, ortasına ve sonuna koyalım. Burada peygamberimiz olsaydı ne derdi? Dükkan ve tezgahla ilgili, konu komşuyla ilgili, para pulla ilgili, oğlan kızla ilgili, karı kocayla ilgili, almak satmakla ilgili, hayatın başından sonuna, tam ortasına kadar bütün her şeyle ilgili acaba aleyhissalatü vesselam olsaydı orada onun sözü ne ola ya da onun sözcülüğü ne olaydı ki bunu böyle düşünüp böyle karar verelim. Çünkü biz Peygamber Efendimiz'i işimiz olunca müracaat edilen sonra kenara atılıverilen bir su kabı gibi yapmamalıymışız. Bilmem benzer mi ama benim aklıma öyle geliyor. Hani İslam'ın gündemde tutulması, Müslümanlığın anlaşılması ve anlatılması adına konuşmalar ve yazıları ben iki ana grupta toplamayı sevmişim. Yanlışımı Allah düzelsin, Müslüman kardeşlerim de yardımcı olsun. Bir grup kendi kafasına göre bir iskelet ayarlayıp İslam'da dediği bir konuyu belirler. Bu konunun ana iskeletini kendisi ayarlar. Girişi vardır, ön sözü vardır, takdimi ve takrizi vardır. Şöyle bir bölüm vardır orada, sonra ikinci, üçüncü bölümler derken sonuca yaklaşır, sonra sonuç, sonra hatime, sonra özet filan bulunur. Ama bütün bunların ana iskeletini o sözü söyleyen belirlemiştir. Evet, olsun, bence mahsur yok diyebilirsiniz. Bana göre de ben sorumlu değilim değerlendirmekten zaten. Fakat bir konuşma türü, bir yazı türünü aktarmak istedim. İşte böyle bir yazı ve konuşma türünde sözü söyleyen ya da yazıyı yazan kişi, hani o birinci paragraf ya da birinci bölümdeki o iskeletin ana maddelerini ifade ederken kendisi kelimeleştirdiği, cümleleştirdiği o fikir olarak ortaya koyduğu bölümü arz ederken sanki akabinde "Ya Rabbi, hatırlayabildiğim kadarıyla sizin bize gönderdiğiniz kitapta da buna destek olan bir ayet olduğunu zannediyordum. İzin verirseniz o ayeti buraya yerleştirsem olmaz mı?" dercesine bir ayet koyuyor oraya. Yetti mi? Yeter mi? Bir ayetle süsledi, çok güzel oldu ve fakat ama bir de hadis olsa iyi değil mi? Bir de "Ya Resulallah, siz de şöyle buraya uygun bir şeyler demişsinizdir. İzin verirseniz onu da buraya koysam da benim sözüm, benim fikrim, benim ana fikrim, benim ifade ettiğim bu tarzım böylece sizin sözünüzle şereflense ve değer kazansa olmaz mı?" dercesine bir de hadis, bazen kısa olursa az gelir edasıyla sanki iki de hadis yerleştirmiyor mu insanlar? Hatta bazen daha ciddi olsun mesele diye, hani ondan bundan, yazardan çizere, düşünürden yaşar, ölür, gider, gelir insanlara varıncaya kadar birilerinin sözlerinde eklemiyorlar mı? "Bak bu konuda falan da şöyle, filan da böyle dedi" demiyorlar mı? Sonuç ne? Yani o adam kendi dediğini demeye devam ederken peygamberin de onu desteklediğini söyleyecek de ondan galiba. Peygamberi böyle yapmayalım. Ya nasıl? İkinci model yazı ve sözlü anlatımda da ana iskeleti oluşturan o temel fikir, eğer kelime caizse ya da asıl anlatım Allah'a ve Resulüne ait olacaktır. Mesela Fecr suresi ayetleri sıralanır ama o ayetlerin muhatabın dilinde yeniden anlaşılması anlamına belki örneklenmesi, belki şerh edilmesi, belki yeniden dillenmesi anlamına eğer bazı cümleler ilave edilecekse ama ana programı yine surenin kendisi veya anlatılacak olan hadisse o şerefli sözün sallallahu aleyhi ve sellemin kelimelerinin kendisi beyan edecektir. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi lazım olunca müracaat edilen değilse kenara atılan pozisyonda değerlendirmenin yanlışlığını anlıyoruz. Yeniden okuyorum. "La tec'aluni ke kadahir rakib." "Kalu ve ma kadahur rakib?" "Kal, اِنَّ الرَّجُلْ لَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَبْقَى فِي قَضَحِهِ مَاءٌ فَيُعِيدُهُ فِي اِدَاوَتِهِ قَالْ اِجْعَلُونِ فِي اَوَّلِ الْحَدِيسِ وَاَوْسَتِهِ وَاَخِرِهِ Beni ihtiyaç duyduğunuz zaman hatırlayıp da işiniz bittikten sonra kulak arkası edercesine binekli yolcunun gerilere attığı su kabı yerine koymayınız. Dediler ki yolcunun su kabı nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Adam eşyalarını bineğine yükler, su kabı geride kalır. Onu da eşyaların tepesine iliştiriverir. Devamla şöyle buyurdu. Beni sözlerinizin ve dualarınızın hem başında hem ortasında hem de sonunda anın. 582 La tehasedu ve la tenaceşu ve la tebağadu ve la tedaberu ve kûnu ibadallâhi ihvâna. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişi kızıştırıp suni fiyat artışı oluşturmayın. Birbirinize öfke beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olarak yaşayın. Aleyhissalatü vesselam bir konuşmasının sonunda böyle söyler. Bize, yani onu peygamber bilenlere hitap eder. Peki diğerleri? Onlar da peygamber bilsinler. Çünkü bu sözü peygamberden başka kim söyleyebilir? Söyleyin. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizimle beraberliğimiz konusunda ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne enteresan kurallar koymuş, dinleyin. La tehasedu. Haset mi? Olmasın birbirinize. Hasetleşmeyin. O benim falan özelliğimi haset etmişti, ben de onun filan özelliğini haset edeceğim. Yapmayın. Birbirinizi haset etmeyin. Kıskanmayın birbirinizi. Hatta dahası imrenin. Bu sizin için bir teşvik unsuru olsun. Gayret edin. Daha bir önde olmaya çalışın. Hayırda yarışın. La hasede illa fisneteyn demişti bir başka hadisinde. İşte bu sözün sahibi diyebildiğimiz aleyhissalatü vesselam. İki şey, iki özellik, iki insan tipi var ki insanlar ona haset ederler. Oysa gıpta edilesi özelliklerdir onlar. Nedense şeytana uyup onları çekemeyenler olur. Ne kadar kötü, ne kadar yazık. Öyle ya, bir adam ki Allah onu mal vererek imtihan etmiş ama o bununla şımarmamış, kendini kaybetmemiş, Allah'ın verdiğini Allah'a kullukta kullanmış, ümmeti Muhammed'le, Allah'ın kullarıyla bunu paylaşmayı bilebilmiş, Allah'a kulluk yolunda harcamasını bilmiş bir adam. Ona niye haset edeceksiniz? Yazık değil mi? Ederseniz o hasediniz sizi yer bitirir. O adama zararınız mı? Belki وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا haset mantığında düşününce, evet sizin hasedinizden dolayı onun da başına zarar gelebilir ama bu hem sizin için hem onun için yazık değil mi? Vazgeçin, haset etmeyin. O sizin parçanız, o sizin kardeşiniz. Benim aklıma gelen böyle kardeşlerin kardeşlik ortamında nasıl hareket edecekleri konusu benim derdim olunca, hani aleyhissalatü vesselamın şu sözü aklıma geliyor, Müslümanlar bir vücudun organı gibidir diyordu. Evet, dolayısıyla sağ el sol eli, sol el sağ eli haset ederek yok etmeye çalışacaklar. Ne dersiniz? Öyle ya, sol el çok eziliyor çoğu zaman, beceriksizliğiyle, sağ elin kullanım alanıyla, sağ elin yapabildikleriyle, sağ elin elde ettikleriyle sol el perişan oluyor. Bu ne menem şey. Hayır, ben istemiyorum. Onun bu özellikleri onun başına batsın dercesine, onun yok olmasını istiyorsa. Peki ne dersiniz? Hatta daha da ileriye gidelim isterseniz, yani siz saçma örneklere alıştınız, nasıl olsa olmaması gerekenler konusunda verilir bilirsiniz bu örnekler. Mesela ağız, eyvah dese ya, neden bazen benim ağzım kapanıyor? Ağzın ağzı evet, yani dudaklar neden beni kapatmaya çalışıyor? Ben de kulak gibi olsaydım, hep açık olsaydım, hiç durmasaydım, ya da kulak deseydi ben de kapaklı olsaydım, göz deseydi aman ben ağız gibi olsaydım, ben de bazen konuşsaydım, konuşuyorum ama insanlar anlasaydı, feryadü figanım insanlar hissetseydi ne anlama gelecekti? İsterseniz diz kapağınızı göz kapağı yapın, ne yapacaksanız anlayın. Haset fesadın insanı ne hale getireceğini, kardeşleri ne yapacağını düşünün. Gerçekten haset etmeyin deyin artık birbirinize ama kendinize. La tehasedu, hasetleşmeyin. Ve la tenaceşu, alışverişi kızıştırıp da suni bir fiyat artışı oluşturmayın. Yani benden bu kadar, öyle değil, o mal o kadar eder mi? Daha eder tabii, atlatma adamı aldatma dercesine adamın almasına engel olup piyasayı dağıttıktan sonra kendi bildiği gibi tek müşteri haline gelmek isteyenler vardır. Ya da benzeri olmaz olası hırstan dolayı içini bürüdüğü, çevresini kapladığı, içine gömüldüğü hırstan dolayı diğer insanların zarar görmesi, alıcının, alıcıların, satıcının, satıcıların zarar görmesi ortamından yana olmayın. Vela tenaceşu. Sunni bir fiyat artışı oluşturmak için alışverişi kızıştırmayın. Nenize? Zaten almayacaksınız. O adama da zarar vermeyin ya da diğerine de zarar vermeyin. Vela tebaadu. Bir de buğuzlaşmayın, öfkelenmeyin, kindar olmayın, kinleşmeyin. O sana, sen ona, sen bana, ben sana, birbirimize, öteki berikine, Müslümanlar birbirlerine, kardeşler birbirlerine öfke beslemesinler. Yapmayın. Bir de velâ tedâberû, sırt çevirmeyin. Arkanızı dönüp gitmeyin. Yani kucak açacakken, yardımcı olacakken, evinizi, sofranızı, kucağınızı, kasanızı, kesenizi, gönlünüzü, bütün bildiklerinizi kardeşinizin daha iyi olması için feda edecek, fedakarlık yapıp ortaya koyacakken bir de üstüne üstlük وَلَا تَدَابَرُوا birbirinize sırt çevirmeyin. Ya nasıl? وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Hem Allah'ın kulları olun hem de kardeş olun. Bunu böylece anlayanlar olmuş. Hem de ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Yani Allah'ın kulları olun, o zaman hem kardeş olursunuz. Ama Allah'ın kulları eğer kardeş olmazlarsa haset ederler, lüzumsuz iş yaparlar, birbirlerini yorarlar, kin besler, öfkelenirler ya da birbirlerine sırt çevirirler. Bunları yapmayın, kardeşçe yaşayın. Bir vücudun organı gibi olun. Ey Allah'ın kulları. Kardeşler olarak yaşayın. Allah'ın kulları olun ama kardeşler olarak olun. Kardeş olun. Yani iki kardeş birbiriyle hayatı nasıl paylaşacaksa öyle olun. Bu bir imandır. Evet, Allah'ın beni nasıl imtihan ettiğini kabul ediyorsam, onu da öylece imtihan ettiğini kabul etmem imanından dolayı ben onunla kardeş olabilirim. Değilse ne mümkün ki? Geçenlerde başıma böyle bir kardeşlik olayı geldi. İlk defa rastlayan birinin gözleri nasıl da açık kalmıştı. Bir arkadaşı ziyarete götürdü, bir arabalı arkadaş. Toplam 3 kişi gittik. Konuştuk. Kızı gelin olmuştu. Hal hatır sorduk. İyiymiş elhamdülillah dedik. Damat beyden söz açıldı. Saf ve samimi olduğu anlaşıldı ama bir eksik ortada. Yani dini az biliyorlar herkes gibi ve fakat kitapları olmadan büyümüşler. Kitapsız büyümüşler demeye dilim varmıyor. İnsanların farklı farklı kitapları var belki ama Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti konusunda bilgilenme imkanı bulamamışlar belki de. Tamam dedik, o bizim görevimiz olsun. Baba dedi hayır, siz seçin ben alsam. Olmaz dedik, biz seçip biz alsak derken karar verdik. Bir misafirimiz var bizi götüren, kızın babası var, o tamam sorumlu kenarda duracak. Diğer iki arkadaş yani ben ve o, onunla biz de kitap alacağız. Oradan ayrıldık, arabaya binip yürürken arkadaş arkada oturup dedi ki, hani para verecektim, kitap alacaktın, şimdiden versem olmaz mı? Aman dedim işine bak, olmaz dedi. Derken baktım ki arkadan öne doğru bir tomar para uzatmış. Cebinde ne varsa ayırmadan, ayıklamadan, büyük küçük demeden, ne kadar alacağımı bilmeden, orada ne kadar para var hesabını yapmadan uzattı bana. Ben de aldım paraları kendimce şöyle, baştan sona değil ama bir tarttım, ölçtüm, biçtim, arkasından da bir bölüm aldım ve uzattım. Kaptan şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi. Gerçekten farklı bir olaydı ama arkadaki kardeşimdi. Ben de onun kardeşi, yapılacak işte kardeşlik işiydi, nesineydi, neden ölçsün bitsindi ki zaten, ben elbette onu da ben gibi bilecek, ben de kendimi o gibi bilecek, yapılacak iş konusunda ona düşeni madem ki ben takdir edecektim, o da buna gayet rahat gönül huzuruyla tabi ve teslim olacaktı, öyle değil mi? Ve kûnû ibâdallâhi ihvâna, ey Allah'ın kulları, kardeşler olun, kardeşler olarak Allah'ın kulu olun. Evet, bize düşen o zaten. Kardeş olalım, kul olalım İşte bunun gereği olarak haset fesattan yana olmayalım, hasetleşmeyelim, birbirimizi kıskanmayalım, daha iyi olmak konusunda sadece yardımcı olalım birbirimize. Dahası böyle fiyatları kızıştırıp da fiyat artışı konusunda bir densizliğimiz, düzensizliğimiz olmasın. Birbirimize öfke beslemeyelim, birbirimize sırt çevirmeyelim, kardeş olalım, kardeşçe yaşayalım, kulluğumuza destek olalım. Yeniden okuyorum. La tehasedu ve la tenaceşu ve la tebagadu ve la tedaberu ve kûnu ibadallahi ihvana. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişi kızıştırıp sünni fiyat artışı oluşturmayın. Birbirinize öfke beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olarak yaşayın. 583. Ya Resulallah, İnna kavmun min ehlil badiye. Şuallimna amelen. Leallallahu en yenfa'ana bih. Kal, la tahkiranne minel ma'rufi şey'en. Ya Resulallah, biz çöl halkındanız. Bize öyle bir amel öğret ki onu yaptığımızda Allah bizi ondan faydalandırsın. O da şöyle buyurdu. Allah adına yapılan hiçbir marufu, hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Allahu Ekber. Evet, peygamber misyonu ve karşısındaki insanların durumu. Adamlar çölden gelmişler. Tekrar dönecekler. Şehirde yaşasalardı mı, madem peygambere inanıyorlar, seviyorlar, neden bütün Müslümanlar Medine'yi doldurmadı mı diyorsunuz? Eşyanın tabiatına aykırı galiba. Hatta dahası var. Mekke'de aleyhissalatü vesselama gelip İslam'a, imana evet diyen nice Müslümanlara sallallahu aleyhi ve sellem dön kavmine, kabilene, benden haber gelince gelirsin yanıma bile demişti. Buna göre sahabe eğer çölde yaşamak durumundaysa yine sahabe olacaktı ama çöle giderken peygamberini bilecek, ondan aldığı mesajı uygulayacaktı. Çünkü o peygamberin yanına gelme imkanına eğer diğerleri kadar sahip değilse ona gittiği yerde nasıl hareket edeceğini soracak. O da onu söyleyince onu din bilecek, iman bilecek, peygamber bilecek ve uygulayacaktı. Hatta mesela siz bilirsiniz. Böyle 8-10 genç aleyhissalatü vesselama gelmişti. Kalmışlardı biraz onun yanında ama peygamberimiz rafik idi. Hadiste öyle ifade ediliyor. Halden yoldan anlardı. Şefkatli ve merhametliydi. Baktı ki bu delikanlılar memleketlerini özlemişler, ailelerinin yanına gitmek istilerler iç dünyalarında. Onlara dedi ki dönün memleketinize. Ama dikkat edin, bakın ben namaz kılıyorum. Aynen, siz de orada namaz kılın. Ve devamında sözler söyledi onlara. İşte bu badiyeden gelenler de diyorlar ki ya Resulallah, bize bir amel haber ver. Bize bir hareket tarzı öğret ki biz onu yapalım ve Allah bizi onunla faydalandırsın. Allah'a kulluğumuz güzelleşsin, artsın. Allah'a kul olmaya biz öyle başlayalım, öyle devam edelim. Herkese farklı tarif ediyordu aleyhissalatü vesselam desek biraz mübalağa ama galiba herkesin Müslüman olması konusunda nasıl sorular farklı, galiba yöntemler de farklı olacaktı. Birine Allah İki kız evlat vererek imtihan ediyor ve sen bunlarla cennete git diyordu. Birine mal vererek, birine fakirlik vererek, birine hastalık vererek, birine sıhhat ve afiyet vererek, birine sinirli bir ruh yapısı verip ona hakim olmasını isteyerek ve daha niceleri. Efdalul amal nedir ya Resulallah diyenlere? En faziletli, en güzel, en iyi amel sen yemek yedirmen gerekir. Diğerine sen selam vermen gerekir. Diğerine sen kızmaman gerekir diyen peygamberimizden öğrendiğimi zannettiğim bir prensip kararını anlattım. Bu adamlar da gelip böyle diyorlar. Bize bir şeyden söz et. Bir amel haber ver. Biz onu yapınca Allah bizi onunla faydalandırır da kul oluruz. Öyle bekliyoruz dediler. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki La tahkiranne minel marufi şey'en. Maruftan hiçbir şeyi küçük görmeyin. Maruftan hiçbir şeyi hakarete layık görmeyin. Ya da tahkir etmeyin. Onu alaya almayın. Küçümsemeyin. Olur mu böyle? Bunun da ne anlamı var demeyin. Maruf. tevhidin gereği bütün ameller, Allah'ı razı edeceğine inandığımız her şey, insanın imanından kaynaklanan, Müslümanın Müslümanlığından kaynaklanan bütün ameller, bütün yapılanlar, yapılacak olanlar, tersi münkerdir, şirkin, isyanın, küfrün, yanlışın, günahın gereği olan şeyler, yani Allah'ın razı olmadığı, memnun olmadığı her şey münkerdir, onun mukabili de maruf. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek alarak yapılan her şey, onun dediklerinin uygulanması adına yapılanlar, kelime-i tevhidin gereği olarak yapılanlar, Allah'a kulluk olarak yapılması gerekenler, maruf olanlar, işte bunlar. Böyle bir şeyi, böyle bir iyiliği kişiye cennet kazandıran, kazandıracak olan her bir şeyi küçümsemeyin. Hakarete layık ya da tahkir edilmeye layık görmeyin. Evet, hatta çorbanın suyunu artırın ama daha bir sulu oldu olsun, imkanın o kadarmış, komşuya ikram edin. Ya da selam verdiyse kabul edin, benimseyin. Özellikle şimdi yaşadığımız toplumda sanki daha bir takdir edin gibi anladım ben bu hadisin bu bölümünü. Asansöre bindiniz, bir delikanlı geldi ki yolda görseniz İslam'ın hiçbir birimi sanki onun semtine uğramamış zannedersiniz. Ama gayet tatlı ve mütebessim bir şehreyle size selam verdi. Memnun oldunuz mu? Bildirin ona. Teşekkür edin, güzel olduğunu söyleyin, küçümsemeyin, dahası bunu bir de beyan edin galiba, küçümsemediğinizi bilsin. Yani tabii öyle şey mi olur amca, ben selam vermeyeceğim de kim selam verecek, Allah'ın selamı verilmez mi desin o, ama siz takdir edin, ona söyleyin. Çünkü tersine dudak bükmek vardı ya işin içinde, onu zaten yapmamalıydınız, yapmayın. Ya da baksınız, Kur'an'dan bir bölümü güzelce okuyor. Takdir edin. Peygamber'e benzemek adına bir gayreti, bir samimiyeti var. Takdir edin. Küçümsemeyin. Bu kadarcık şey adamı ne yapar demeyin. O kadarcık şey mi? Yani mesela bir hurmanın yarısı kadar bir şeyin infakı mı? Allah onu öyle büyütür, öyle büyütür, öyle büyütür ki Uhud dağı kadar bile olur. Velev yarım hurmayla da olsa ateşten sakının demişse öyle anlayın ve küçümsemeyin. Tekrar okuyorum. Ya Resulallah, inna kavmun min ehlil batiye, tuallimna amelen, leallallahu en yenfe'ana bih, kal, la tahkiranne minel marufi şey'en. Ya Resulallah, biz çöl halkındanız, bize öyle bir amel öğret ki, onu yaptığımızda Allah bizi ondan faydalandırsın. O da şöyle buyurdu, Allah adına yapılan hiçbir marufu, hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.